Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Herkese merhaba. Doğuş Grubu podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Doğuş Grubu Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Leyla Gürbüz. Bugün Akdeniz Koruma Derneği Proje ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu Yasemin Ulusoy ile birlikteyiz. Yasemin merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk Leyla. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli bir sohbet olacak. Davetimizi kabul ettiğin ve vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim bu alanı sağladığın için sana ve Doğuş Podcast'te.
Harika. Yasemin ile biz bugün sudaki yaşamı, deniz ve kıyı ekosistemlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi ve korumayı, bu konunun uluslararası platformlardaki önemini ve bu alandaki son gelişmeleri, Türkiye'de birebir de deneyimlemeye başladığımız aslında tehditleri, Türkiye'nin 2053 vizyonu kapsamındaki taahhütlerini ve aslında her zaman olduğu gibi tüm paydaşlara düşen sorumlulukları ele alıyor olacağız. Ve tabii ki bu kapsamda Akdeniz Koruma Derneği'nin de çalışmalarını Yasemin'den dinliyor olacağız. Yasemin, tüm bu konulara geçmeden önce istersen seni tanıyarak başlayalım. Kariyer yolculuğunda özel sektörden Birleşmiş Milletler'e ve sonrasında bir yerel STK'ya, yani Akdeniz Koruma Derneği'ne geçiş yaptın. Denizle olan bu serüvenin hikayen nasıl başladı?
Tabii ki anlatayım kısaca. Denize olan sevgim aslında çok küçük yaşta başladı. Her zaman denizde olmayı çok seven bir çocuktum. Ve dalış yapmaya başladığımda denizaltı dünyasının ne kadar inanılmaz bir yer olduğunu keşfedince bu sevgi gitgide büyüdü. 2017 yılında insani kalkınma alanında iş arıyordum ve bir süreliğine Endonezya'da Gili Trawangan adında küçücük bir adaya gittim. Bu adada deniz kaynaklarını koruma üzerine çalışan bir örgütle gönüllü olarak çalışmaya başladım. Ve adada geçirdiğim süre boyunca dalış yaptım. Mayın balıkçılığı sebebiyle hasar görmüş olan coral, yani deniz mercanlarının rehabilite olması üzerine bir projede çalıştım. Ve hayatımda böyle en tatmin, en huzurlu hissettiğim dönemlerden biri buydu. İstanbul'a karaya döndüğümde de sürekli denizin içinde olmayı ve denizaltı dünyasında vakit geçirmeyi özler oldum. İstanbul'da Doğuş Grubu bünyesinde çalışmaya başladım. Burada çok güzel deneyimler kazandım ve sonrasında UN Volunteers programı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nde çalışmaya başladım. Bu sıralarda da aslında senelik izinlerimi sürekli doğa koruma örgütleriyle gönüllü olarak çalışmaya harcıyordum. Ve dedim ki hani ben bunu zaten keyif alarak kendi vaktimde yapıyorum. Neden kariyer olarak buraya yönelmeyeyim? O yüzden de hani biraz dolambaçlı bir şekilde bu alanda çalışmaya karar verdim.
Yasemin, hem ilham almışsın doğadan hem bizzat deneyimlemişsin. Son derece keyifli bir serüvenle yolun Akdeniz Koruma Derneği'ne gelmiş anladığım kadarıyla. Çok müthiş bir hikaye. Şimdi istersen yavaş yavaş sürdürülebilir denizler konumuza geçelim. Denizlerimiz biliyorsunuz ki son derece zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Hem dünyadaki biyolojik çeşitliliğin önemli bir kaynağı, aynı zamanda atmosferdeki oksijenin de aslında %70'i kadarını deniz bitkilerinden alıyoruz. Atmosferindeki oksijenin kaynağı da denizlerde. Aynı zamanda da karbondioksidi de emen bir özelliği var denizlerimizin ve okyanusların. Tabii ki günümüzde bununla ilgili farklı sıkıntılar da var. Yani atmosfere saldığımız karbondioksit miktarı hızla artmaya başladığı için denizlerin ve okyanusların tabii asitlik derecesi de artıyor ve dolayısıyla sudaki yaşam bu anlamda da olumsuz etkileniyor ve aslında bir tehdit altında. Öte yandan denizler sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı da destekliyor. Bilhassa bizim gibi denize kıyısı olan ülkeler için ya da ada ülkeleri için yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, beslenme, geçim kaynağı gibi birçok kritik görevi de üstleniyor. Ama bugün ne geldiğimizde denizlerimizin büyük ve ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hem denizleri ve kıyı alanlarını kullanma şeklimiz, hem tür çeşitliliğini hem de denizlerin bizlere, insanlara yıllardır sağladığı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Yani bu süreçlerde insanın da payının olduğunu görüyoruz. Tabii aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi bu süreci olumsuz etkileyen faktörler de var. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ve bu değişimin de aslında son derece hızlı olması gerektiğini ve çok da vaktimizin kalmadığını görüyoruz. Şimdi Yasemin, Südebir Denizler Sudaki Yaşam dediğimizde son yıllarda akıllara gelen tabii ilk konu denizlerdeki plastik kirliliği. Hatta WWF'in çıkardığı son bir rapora göre bugüne kadar 2000'in üzerinde türün doğal ortamlarda plastik kirliliğine maruz kaldığını, her türlü deniz canlısının plastik yuttuğunu ve aslında deniz kuşları, deniz kaplumbağaların plastik yuttuklarını biliyoruz. İstersen konuya şöyle küresel bir bakış açısıyla giriş yapalım. Çünkü denizlerdeki kirlilik tabii ki buradaki tek sıkıntımız ve sorunumuz değil. Biraz daha bütünsel yaklaşalım isterim konuya. Küresel anlamda sürdürülebilir yolculuğumuzu çizen sürdürülebilir kalkınma amaçları var hepimizin de bildiği gibi. Bunlardan 14. hedef, yani sudaki yaşam, deniz ve kıyı ekosistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden, kirletmeden korumayı ve ayrıca okyanus asitlenmesinin de etkilerini ele almayı hedefliyor. Bu amaç bizler için ne anlama geliyor? Dinleyicilerimiz için biraz açabilir miyiz bu konuyu?
Sen de çok güzel sorunu da aslında özetledin. Deniz ve deniz yaşamını tehdit eden birçok konu var. Dünya yüzeyinin %70'inden fazlası suyla kaplı. Ve bu hepimizin çokça duyduğu, artık ezberlediği bir bilgi. Okyanus ve denizler dünya atmosferindeki ısı ve karbondioksidi emerek küresel ekosistemi, iklimi düzenliyor. Ve aynı zamanda bizi yiyecek, malzeme, enerji gibi yaşam destekleyici imkanlar sunuyor. Yani sosyal, ekonomik, hatta ruhsal ve duygusal olarak denizlerin bizim için önemi epey büyük. Ve ne bileyim, bir akarsuya veya deniz kenarında bir gün batımına bakıp bir şeyler hissetmemek neredeyse imkansız diye düşünüyorum. Ama bununla beraber denizler ve deniz kaynakları için çok fazla koruyucu harekette bulunmuyoruz. Çevresel bozulma, atık su kirliliği, aşırı avlanma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı aslında denizlerimiz epey savunmasız. Ve karasal ekosistemlerde de gördüğümüz gibi birçok şey yanlış gidiyor ve bir noktadan sonra bitmez tükenmez zannettiğimiz deniz kaynakları da çökmeye başlıyor. Balık stokları düşüyor, bazı deniz canlılarının nesli tükeniyor ve gözümüze güzel gelen mavi denizlerimizi müsilaj kaplıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefi 14'te okyanus ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını temel alan bir küresel araç. Birleşmiş Milletler ve üye ülkelerinin müzakereleri, SDG 14 alt hedefleri ve bu hedeflerdeki ilerlemeyi ölçmek için geliştirilmiş farklı araçlar var. Bu işin tabii ki teknik kısmı, ama en basit haliyle olumsuz süreçlerle mücadele etmemiz ve sudaki yaşamın devamlılığını sağlamamız için yarattığımız insan zararını azaltmak ve uygun yerlerde yenilikçi çözümler bulmamızı destekleyen bir hedef.
Yasemin, çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Sudaki yaşam başlığı altındaki öncelikli konularımızı biraz daha böyle kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak ele alabilir miyiz? Bu konudaki görüşlerini merak ediyorum.
Tabii ki. SDG 14 altında ülkelerin vermiş olduğu bazı taahhütler var. Ve dediğim gibi hani bu taahhütlere ulaşılması için özel ve kamu sektörünün kendi içinde uygun politikaları uygulaması, kapasite gelişimine yatırım yapması, verimliliği arttırması gerekiyor. Kısa vadeli hedefler olarak bakacak olursak, aslında deniz türlerini ve kaynaklarını daha fazla zarar, sömürü veya tükenme riskine sokan uygulamaların yasaklanması gerekiyor. Atıkların deniz ortamına girmesini engellememiz gerekiyor. Ve bu anlamda aslında malzemelerin yaşam döngüsünü izlememiz gerekiyor. Çöp atmayı caydırmak ve sorumlu davranışı teşvik etmek için atıklarını uygun şekilde elden çıkarmanın yollarını tüketiciye öğretmemiz gerekiyor. Döngünün kapanmasını engelleyebilecek veya besin kirliliğine, deniz ekosistemlerine ulaşması halinde kimyasal ve fiziksel tehlikelere yol açabilecek belirli kimyasalların, katkı maddelerinin veya malzemelerin değiştirilmesi, sınırlandırılması, kullanımının yasaklanması gerekiyor. Bunlar kısa vadeli hedeflerimizden bazıları. Orta ve uzun vadeli hedefler arasında da temiz su kullanımını en aza indiren atık yönetimi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak var. Yine döngüyü kapatmayı kolaylaştırmak için ürünler ve paketleme sistemlerinin kimyasal malzemelerden hani mümkün olduğunca az zararlı olanlarına geçiş sağlamak var. Ürünlerin ambalajların tasarımını, üretimini veya kullanımını değiştirmek ve kaynak verimliliğini arttırmak var. Ve yine hani bu amaçlarda ilerlemeyi ölçebilmek adına geliştirilmiş olan farklı indikatörler var. Her ülkede olduğu gibi hani farklı hem özel sektör hem de devlet kurumları faaliyetleri bu indikatörleri kullanmaya başlaması lazım. Ve bu ölçümleri yapmak aslında başlı başına bir kapasite gelişimi. O yüzden hani hem kısa hem orta hem uzun vadede bu gibi araçları okumayı, kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Raporlama sistemlerine bu gibi ölçümleri entegre etmemiz gerekiyor. Yani birazcık okuryazarlık da yapmamız lazım bu alanda.
Kesinlikle. Aslında ne kadar geniş bir bakış açısı gerektiğini, bütünsel bir bakış açısı gerektiğini vurgulamış olduk sanırım. Bu girişle beraber genel çerçeveyi çizdiğimizi düşünüyorum. Şimdi 2015 yılında hayata geçen sürede bir kalkınma amaçlarımızdan yavaş yavaş günümüze gelmek istiyorum. Ama burada 2017 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı var. Burada ne gibi kararlar çıktı? Sürdürülebilir denizler ve sudaki yaşamla ilgili süreci hızlandıran aksiyonlar hayata geçti mi, geçiyor mu? Süreci hızlandırdı mı? Bununla ilgili yorumlarını merak ediyorum.
Tabii ki bahsetmiş olduğum 2017 Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı aslında şu anda denizleri ve deniz canlılarını, kaynaklarını korumak için temel aldığımız birçok hedefi belirleyen konferanslardan, hani uluslararası etkinliklerden biriydi. Katılımcı ülkeler, STK'lar, özel sektör ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının bazıları bu konferansta yine gönüllü taahhütlerde bulundu. Burada herhalde gönüllü kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Bunların bir yaptırımı yok ama hani iyi niyetle verilmiş olan sözler gibi bakabiliriz taahhütlere. Ve bu taahhütler arasında atık su idaresi, deniz koruma alanlarının genişletilmesi, tek seferlik plastik ürünlerin üretim ve tüketiminin azaltılması gibi konular vardı. Ve sanırım analiz edecek olursak konferansın en önemli başarılarından biri aslında hedefler etrafındaki aktiviteler için devlet ve bireylerin sağlamış olduğu finansal imkanlar oldu. Hani milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı bu gibi projelerin başlatılabilmesi için. Ve aynı zamanda konu ile ilgili teknik uzmanlığın genişletildiğini tahmin ediyorum bu süreçle beraber. Ama aynı zamanda diğer tarafa bakacak olursak endüstriyel balıkçılık sübvansiyonları gibi siyasi olarak hassas konularda yeterli aksiyonların alınmadığını söyleyebiliriz. Küçük ölçekli balıkçıları etkileyen bu gibi konuların daha fazla dikkate ihtiyacı var. Ve bu anlamda da önümüzdeki Haziran ayında Portekiz'de gerçekleşecek olan konferans, yine Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda balıkçılık, işte okyanus asitlenmesi ile ilgili bilimsel sorular, yenilenebilir okyanus enerjisi gibi mühendislik çözümlerinin de daha fazla konuşulacağını düşünüyorum.
Evet, harika. Umuyoruz çok daha etkili kararlar çıkar. Şimdi istersen günümüze gelelim. Daha doğrusu 2021'in son aylarına, COP26'ya. COP26'da kayıp ve zarar konusu özellikle Pasifik'teki ada devletleri tarafından sıkça dile getirilen bir konu oldu. Hatta hatırlayacak olursak COP26 için video mesajı çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı iklim krizinin bu anlamdaki etkilerine dikkat çekmek için denizin içinden seslendi. Denizli dizleri ne kadar suya batmış halde konuşarak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti. Şimdi COP26'nın denizdeki yaşamı korumak anlamında tatmin edici miydi? Biliyorsun COP26 birçok anlamda eleştiriliyor, görüşler paylaşılıyor. Sürdürülebilir denizler anlamında tatmin edici miydi ve spesifik olarak ne gibi kararlar çıktı? Çıktı mı ya da bunları senin değerlendirmeni rica edeceğim.
Tabii ki mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Şimdi COP26 o kadar aslında geniş bir süreç ki neresinden tutmaya çalışsam biraz elinden kayıyor. Birazcık bu hani uluslararası konferansların ortak yönü sanırım. O yüzden COP26'ya da baktığımızda maalesef hani çok fazla beklentimiz belki de olmaması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun bu siyasi bir süreç. Ama hani iyi yönleri de kötü yönleri de vardı. Kısaca konuşalım. Kıyı toplumları dünya nüfusunun yaklaşık %37'sini temsil ediyor ve deniz kaynakları bu topluluklar için çok önemli. Özellikle gelişmekte olan küçük ada devletleri, senin de bahsettiğin gibi, onlar için hani 2030 gündemine ulaşmak merkezi bir öneme sahip. Denize kıyısı olan ve deniz ile bağlantılı bir şekilde yaşayan tüm toplumlarda olduğu gibi Pasifik adalarında da atalardan gelen balıkçılık ve deniz seyahati kültürü ve pratiği var. Bu bilgilerin müthiş bir kültürel değer olmasının yanı sıra aslında doğayla uyumlu yaşama konusunda da doğadan kopmuş olan bizlere önemli ipuçları veriyor. COP26'da da Indigenous Knowledge dediğimiz, yani Türkçe'de yerel bilginin, değerinin ve denizleri korumak, sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlamak için aslında kritik olduğunun altı çizildi. Bu anlamda hani COP26'nın belki olumlu bir çıktısı buydu. Birleşmiş Milletler'in bir istatistiğine göre doğayla bağlantılı yaşayan yerli topluluklar dünyada bozulmamış biyoçeşitliliğinin %80'ini koruyor şu anda. Bu yüzden de hükümetler iklim değişikliğinin yavaşlatılması ve buna adaptasyon konusunda doğaya dayalı çözümler, nature-based solutions dediğimiz ekosistem temelli yaklaşımların kritik bir rolü olduğunu kabul etti. Bu da hani konferansta indigenous temsilciler, yani yerli temsilcilerin sayısının artmasıyla, hani eskiye kıyasla onların çok daha fazla görünürlüğe sahip, söz hakkına sahip olmasıyla aslında olumlu bir gelişmeydi. Yerli toplulukların temsilinin artması tabii ki çok güzel bir gelişme. Ama aslında önemli olan bu toplulukların bilgilerinin pratikte ne kadar uygulanacağı. Bunu da ancak hani önümüzdeki senelerde gidişatı gözlemleyerek analiz edebiliriz. Akdeniz Koruma Derneği kurucusunun Zafer Kızılkaya'nın aslında bu konuda çok güzel bir sözü var. Burada onu bir tekrarlamak istiyorum. Denize dayalı sektörlerin, hani balıkçılık, kıyı turizmi gibi, denize ve kaynaklarına hak ettiği saygıyı göstermesi için hani belli bir çıraklık ve uzmanlık sürecinden geçmesi gerekiyor. Küçük balıkçılar gibi geçimini denizden sağlayan kıyı toplulukları da aslında gece gündüz, yaz kış, yağmur çamurda çalışarak denizi tanıyorlar ve bu beraberinde bir ahlak birikimi getiriyor. İşte bu topluluklardan bu ahlak bilgisini öğrenmemiz gerekiyor aslında ve birazcık da bunu kendi siyasi, politik, ekonomik pratiklerimize entegre etmemiz lazım. COP26 belki hani bu anlamda birazcık bu konuya ışık tuttu diyebilirim.
Yasemin, çok güzel bir vurgu yaptın. Daha doğrusu aktardığın söz dolayısıyla, yani doğru paydaşları içeri çekmek, herkese sürece dahil etmek ne kadar önemli, onu bir kez daha bu örnek üzerinden görmüş olduk. Çok teşekkürler. Başlangıcı biraz daha uluslararası arena ile yaptık, küresel hedefler, gelişmelerle. Şimdi istersen ülkemize geçelim yavaş yavaş. Türkiye Paris Anlaşması'na taraf oldu. 2053 net sıfır emisyon hedefini tüm dünyaya ilan etti. Tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine resmen girmiş bulunuyoruz. Bütün bu gelişmelere istinaden iklim değişikliğiyle mücadele 2053 vizyonumuz kapsamında Sürdürülebilir denizler çerçevesindeki taahhütlerimiz neler? Nasıl bir rol oynuyor bu vizyon kapsamında?
Bu bizim için çok önemli bir soru. Hani üzerine biz de dernek olarak hani her gün düşünüyoruz, konuşuyoruz. Şu anda Akdeniz'in belli başlı bazı sorunları var. Bunlar hani balık stoklarının aşırı avlanma nedeniyle tükenmiş olması, deniz kirliliği, habitat tahribatı ve geçtiğimiz Kasım ayında COP26 ile bağlantılı olarak Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunması, diğer adıyla Barcelona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'na Türkiye ev sahipliği yaptı. Antalya'da gerçekleşti bu konferans. Ve toplantıda Akdeniz'deki plastik kirliliğinin azaltılması, daha önce de bahsettiğim gibi deniz koruma alanlarının ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi, deniz ve kıyı biyoçeşitliliğinin korunması, sirküler ekonominin teşvik edilmesi, iklim değişikliği ve istilacı türlerin yönetimi gibi Akdeniz'in sağlığını ilgilendiren birçok konu taraf ülkelerce konuşuldu. Ve gelecek 2 yıllık süreçte Türkiye Barcelona Sözleşmesi'nin büro başkanlığını yürütmek için aday oldu ve kazandı diyelim. Bu anlamda başkanlık konumu sözleşme taahhütlerini uygulamamız için bir fırsat, bir ivme yakalamamız için iyi bir fırsat. Ülke olarak da buradaki öncelikli adımlarımızdan biri deniz koruma alanlarının uygun yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması diye düşünüyorum. Bu konuda maalesef şu anda biraz bir açık var ülkemizde. Yanılmıyorsam 85 bin hektarlık tabiat ve koruma alanımız var. Ancak bunların hepsi etkin bir koruma sistemi altında değil. Tabii ki bunu yerleştirmek çok zor. Çünkü inanılmaz bir maddi ve iş gücü gerektiriyor. Ama bunu yapabiliriz. Buna istekli, devlete her türlü desteği sağlayacak olan kurumlar da mevcut. O yüzden bu noktada aslında sivil toplum kuruluşlarına çok ciddi sorumluluklar düşüyor. 2021 senesinde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi deniz koruma alanlarının ortak yönetim projesi kapsamında Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü öncülüğünde yönetim planının 2021-2025 yılları arasında denizel ve denizle bağlantılı alanlarda uygulanması ve izlenmesi amacıyla bir işbirliği protokolüne imza attık biz Akdeniz Koruma Derneği olarak. Ve bunun yanında Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı'nın revizyonu için Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile çalışmaya başladık. Bu gibi süreçler çok kıymetli çünkü çok büyük ve genel hedeflerin aslında birazcık yerel alanda nasıl uygulanacağını düşünmeye başladığımızda yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu görüyoruz.
Yasemin, hep deriz üç tarafı denizle çevrili bir ülkede yaşıyoruz diye. Denizler ve bize sunduğu zenginlikle ilgili nelerin farkında olmamız önemli?
Çok güzel bir soru Leyla. Buna hani çok basit bir örnekle yaklaşabiliriz. Büyük bir çoğunluğumuz balık tüketiyoruz gündelik hayatımızda. Çünkü hani Türkiye'nin hem besin kültürünün hem de hani Akdeniz diyetinin bir vazgeçilmezi balık. Ama hani küresel balık stoklarının biyolojik olarak sürdürülebilir oranda olup olmadığını belki bilmiyoruz. Hani bunu gazetede bir başlık olarak görüyoruz ama çok da belki bizim gündelik alışverişimizi etkileyen bir konu değil. Ama hani göstergeyi incelersek görüyoruz ki 1970'lerde balık stoklarının sürdürülebilirlik oranı %90'lardayken şimdi %65'lere düşmüş. Bir de bunun üstüne hani kaynakları ölçüsüzce tükettiğimiz gibi denizden aldığımız balık ve su ürünlerini de israf ediyoruz. Yine bir istatistiğe göre denizden alınan küresel hasatın %35'i kayboluyor, yok oluyor, israf ediliyor. O yüzden hani eğer balık yiyorsak bu konuya dikkat edebiliriz. Bu konuda kendi pratiklerimizi birazcık daha izleyebiliriz ve düzeltebileceğimiz şeyler varsa bu konuda aksiyon alabiliriz.
Aslında evet, bu sorunun cevabıyla bir sonraki soruma biraz giriş yapmış oldun ama şöyle özetleyeyim. Türkiye sahillerinde öne çıkan bir takım tehditler var. Bu tehditler öncelikle neler? Bir de bu serveti korumak için bireysel, kurumsal ve tabii ki toplumsal olarak neler yapabiliriz? Tehditler dediğimizde atıkları ve müsilaj gibi kritik konuları da bu kapsamda değerlendirebiliriz istersen.
Tabii ki Türkiye sahillerinin özellikle de aktif olarak koruma altında olmayan bölgelerin maalesef yasa dışı ve aşırı avcılık, kıyı tahribatı, gelişi güzel demirleme sebebiyle deniz çayırlarının tahribatı ve istilacı türlerin popülasyonunun artması gibi deniz kirliliğine ve hayalet ağlara ek bazı sorunlar var. Ve aslında pandemi döneminde birçok kişi denizlerin nefes aldığını, ekonomik yavaşlamanın bu anlamda bir fırsat olduğunu düşündü. Bu bir ölçüde doğruydu. Çünkü deniz trafiği, çevre kirliliği ve aşırı avcılık konusunda dönemsel bir azalma yaşadık. Ama aynı zamanda tek kullanımlık plastik tüketiminde bir patlama oldu. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi pandemi ile beraber hayatımıza giren maske benzeri medikal malzemelerin kapsamlı toplama ve geri dönüşüm planları olmadığı için kısa sürede su kaynakları ve denizleri kirletmeye başladığını gördük. Ve bunun deniz ekosistemi için uzun dönemli sonuçları olacak. Bunun yanı sıra balıkçılık sektörü ve kıyı turizmindeki yavaşlama denizden geçimini sağlayan birçok insanın hayatını da olumsuz etkiledi. Türkiye'de de en fazla yasa dışı avcılık pandemi süresinde yaşandı. Bu da bize olağanüstü durumlarda bile sahadaki aktif deniz koruyuculuğunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj artışı da öne çıkan bir tehditti. Aslında müsilaj şimdiye kadar denize verilen zararın bir çıktısı. Maalesef bu zararın gündeme gelmesi için görünür bir boyuta ulaşması gerekiyordu. İyi tarafından bakacak olursak toplumda farkındalık yarattı. Hızlı bir geri dönüşün mümkün olmadığını ama ilerisi için gerekli önlemlerin alınması ve koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini gördük. Atık su yönetiminin ne kadar hayati olduğunu ve Barcelona Sözleşmesi'ne taraf bütün Akdeniz ülkelerinin karar vermiş olduğu limitlere uymasının aslında kağıt üzerinde bir zorunluluk değil, bizi hayata bağlayan bir zorunluluk olduğunu anlamamızda müsilaj önemli bir rol oynadı. Ama aslında hani en büyük tehdit gözlerimizin önünde denizel zenginliğin kaybolmasına karşı kayıtsız kalmamız olur. O yüzden ne yapabiliriz? Bence en ilk ve en önemli adım merak duygumuzu harekete geçirmek. Farkındalığımız arttıkça tahribatı durdurmak için de harekete geçme isteğimizin uyanacağına inanıyorum. Sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek olabiliriz. Akdeniz Koruma Derneği gibi çalışma alanlarındaki saha ekibiyle 365 gün takip ve araştırma yapan kurumlar var. Bu gibi kurumlara destek olabiliriz, onların yaptıklarını takip edebiliriz ve böylece aslında durum nedir ve en uygun hareketler bizim için bireysel olarak da nedir onu anlayabiliriz. Denizlerimizi tehdit eden faktörler görmesek de tüm yıl devam ediyor. Denize yakın olduğumuzda habitata zarar vermemeye özen gösterebiliriz. Yasal boyutta ve yasal zamanlarında avlanan balıkları yemeyi tercih edebiliriz. Bunları öğrenmek için hani internete artık Google'a girip yazmamız bile yeterli. İstilacı balık tüketebiliriz. Bu türleri ne kadar çok tüketirsek çoğalma hızlarını o kadar yavaşlatmış ve yerel balık türleri ve deniz ekosistemi üzerindeki baskılarını o kadar azaltmış oluruz. Bunun dışında evlerimizde daha az su tüketebiliriz. Atık suyumuzun nereye gittiğini öğrenip su kaynaklarını kirletmediğinden emin olabiliriz. Çevreyi kirleten zehirli maddelerin olmadığı temizlik malzemeleri tercih edebiliriz. Ve atık üretimimizi azaltabiliriz. Enerji tüketimimizi ve karbon emisyonumuzu azaltmaya çalışabiliriz. Bunlar hani birbirinden farklı konular gibi görünse de aslında hepsi ortak ve hepsinin denizler üzerinde bir etkisi var.
Yasemin çok teşekkürler. Çok güzel ipuçları verdin. Bireysel olarak da neler yapabileceğimize dair. Aslında çok güzel bir çağrıda da bulundun sivil topluma destek anlamında. Akdeniz Koruma Derneği ve çalışmalarına ve bizlerin nasıl katkı sağlayabileceğine birazdan geçeceğim ama istersen yine değindiğim bir konu üzerinden ilerleyelim. Deniz korumacılığı. Deniz koruma alanı nedir? İklim değişikliğinin denizler üzerindeki negatif etkilerini azaltmakta kullanabileceğimiz en önemli araçlardan biri olduğunu biliyoruz ama bunun sebebi nedir? Bunu biraz açabilir miyiz acaba?
Tabii ki. Aslında tanımına geçmeden önce deniz koruma alanları bana göre o kadar güçlü bir araç ki ben onları tanıdıkça bu işe girmek istedim. İngilizce ismiyle Marine Protected Areas, ekolojik değeri yüksek olan biyoçeşitlilik sıcak noktalarında koruma altına alınan deniz ve kıyı sahaları. Deniz koruma alanları deniz türlerini ve habitatı korumanın yanı sıra deniz kaynaklarından geçimini sağlayan balıkçılık ve turizm gibi yerel ekonomileri de destekler ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı kıyısal direnci artırır. Bu nedenle de dünyadaki pek çok ülke 2030'a kadar deniz koruma alanlarının ülke kara sularının %30'unu kapsamasını hedefliyor. Ama maalesef hani 2020'de ulaştığımız rakam sadece %8,33. Gerekli idari yönetimin eksikliğinde de deniz koruma alanları ekosisteme bir fayda sağlamıyor. O yüzden burada yönetim şekli çok önemli. Bunun önüne geçebilmek adına Akdeniz Koruma Derneği Deniz Koruyuculuğu Sistemi diye bir proje geliştirdi. Ve 2021'de sahadaki deniz koruyucularımız Lokova Körfezi, Kaş Kekova, Fethiye Göcek'te bulunan balıkçılığa kapalı alanların her türlü yasa dışı faaliyete karşı izlenmesi için toplam 2905 saat civarı devriye gerçekleştirdi. Ve Gökova Körfezi deniz koruma alanında özellikle balıkçılık konusundaki pozitif etkileri çok net görebiliyoruz. 2010-2017 yılları arasında balıkçıların gelirinde deniz koruma alanı ilan edildikten ve doğru yönetim sistemi kurulduktan sonra gelirlerde %400'lük bir büyüme gerçekleşmiş. O yüzden hani birçok açıdan sosyal, ekolojik, toplumsal olarak çok önemli bir araç diyebilirim deniz koruma alanları ve deniz koruma alanı yönetimi. Doğru yönetim, balıkçılığa kapalı alanlar, yerel paydaşlarla işbirliği olduğunda nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve kum köpek balığı gibi türler için de güvenli bir bölge oluşturuyor bu alanlar. Balık rezervleri arttıkça balıkçının kazancı artıyor. Ve Akdeniz'in ciğeri olarak bilinen Posidonia Oceanica, yani deniz çayırlarının korunmasına da katkı sağlıyor. Bizim için önemli bir çıktı da deniz koruma alanları yönetimi sayesinde kendi Akdeniz Foku izleme programımızda gördüğümüz gelişme oldu. 2013 yılından beri devam eden bu izleme çalışmaları ilk defa geçtiğimiz sene bir kıyı mağarasında aynı anda 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz fokunu görüntüledi. Ve 2021'de aynı karede 7 birey, 7 kum köpek balığı grubunu görüntüledik. Yani bu da aslında deniz koruma alanlarının biyoçeşitliliğe olan inanılmaz faydasını bize tekrar gösteriyor.
Gerçekten bizzat onu gözlemliyor olmak da ayrı bir heyecan sanırım, ayrı bir mutluluk. Sohbetimiz esnasında Akdeniz Koruma Derneği'nin bazı çalışmalarına değinme fırsatı bulduk. Ama eminim ve biliyorum ki çalışmaları çok geniş kapsamlı. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar nelerdir, onlara da değinebilirsek çok memnun olurum.
Tabii ki Leyla. Biraz önce bahsettiğim gibi istilacıların denizel ekosistemimize olan olumsuz etkilerini azaltmak için ve ekosistem restorasyonuna katkı sağlamak için ekonomik değere sahip olmayan türlerin aslında pazar temelli bir yaklaşımla tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz Akdeniz Koruma Derneği olarak. AKD bu kapsamda Yeni Balıklar diye bir proje başlattı. Türlerin yoğun olarak bulunduğu kıyılardaki kafe ve restoranlar, büyük şehirlerdeki restoranlarla iletişime geçiyoruz ve menülerinde bu yeni türlere yer vermelerini sağlamak için yoğun bir tanıtım faaliyeti sürdürüyoruz. Burada tabii ki ürünleri sadece restoranlara tanıtmak değil, aynı zamanda tüketiciye tanıtmak gerekiyor. Çünkü belki birkaç sene önceye kadar hani aslan balığının varlığından haberimiz olmadığı için bu tür nedir, nasıl yenir, lezzetli midir bilmiyoruz. O yüzden hani bu anlamda yoğun bir faaliyet sürdürüyoruz. Geçen sene küçük balıkçılardan yaklaşık 2 ton istilacı balık satın alıp pazara sürmüşüz. Bu anlamda hani istilacı balık türlerinin tüketimini ve tüketimin popülasyon gelişimi üzerindeki etkiyi izlerken aktif olarak hem balıkçılığa destek olmak için hem de ekosistem üzerindeki baskıyı azaltmak için böyle bir proje başlattık. Eğer dinleyicilerden bu türlerden denememiş olan varsa denemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü sadece lezzetli değiller, aynı zamanda hani her yediğiniz istilacı türle aslında diğer alışkın olduğumuz levrek, çupra vesaire orfoz türlerini koruyoruz.
Evet, çok etkili çalışmalar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak dinleyicilerimize aktarmak istediğim bir mesajın varsa onu almak isterim.
Tabii ki. Yani 2021'de olduğu gibi 2022 yılında da deniz koruma alanlarında birçok başarıya ulaşmayı hayal ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bizimle beraber bu yolda yürüyen destekçilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda hani ben bugün burada bunları bahsettim ama yaptığımız çalışmaları yürütmek için her gün sahada, ofiste çalışan birçok ekip arkadaşım var. Onlara da çok teşekkür ederim. Eğer dernek çalışmalarımızdan haberdar olmak, desteklemek isterseniz bizi sosyal medyadan takibe alabilirsiniz, bültenimize üye olabilirsiniz. Umarım hani 2030 değil sadece önümüzdeki senede de bahsettiğimiz konularda Türkiye olarak hedeflediğimiz gelişmelere adım atabiliriz. Ben bu konuda farkındalığın inanılmaz hızlı bir şekilde arttığını hissediyorum. Çok teşekkür ederim bu alanı tuttuğun için.
Kesinlikle Yasemin, biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Son derece önemli bilgiler paylaştın. Bu son çağrında biliyorum ve eminim ki birçok dinleyicimizin de hem ilgisini çekecektir hem de dikkatini çekecektir. Ben çok keyif aldım. Umarım senin için de keyifli geçmiştir.
Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkürler Leyla.
Ben sohbetimize eşlik eden herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir başka konu ve değerli konuğumuzla Doğuş Grubu podcastlerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.